Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 18 İsven 1403 Hicri Kameri, 7 Ramazan 1446 ve Miladi 8 Mart 2025 Cumartesi. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile oruç tutmanın sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Ramazan özel programı ve Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam devrim lideri zorba devletlerin müzakere ısrarının kendi taleplerini kabul ettirme amaçlı olduğunu ve İran'ın bunu reddedeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika'nın petrol planına tepki gösterdi. Irakçı Fidan ile görüşmede Suriye'deki olayların İsrail'in yararına olduğunu belirtti. Seyyid Abbas Irakçı, Suriye'deki gelişmelerin sorumluluğunun bu sürece dahil olanların tarafında olduğunu belirtti. Katar Dışişleri Bakanı, Amerika ve İran arasında anlaşmanın yapılması gerektiğini söyledi. Ve Suriye'deki Alevi katliamında 311 sivil hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, devlet yetkilileriyle yaptığı görüşmede bazı büyük güçlerin müzakere konusundaki ısrarlarının sorunları çözme amacı taşımadığını, aksine kendi isteklerine dayatmak için bir araç olarak kullanıldığını belirterek bu İran İslam Cumhuriyeti bu tür talepleri kesinlikle kabul etmeyecektir dedi. Ayetullah Hamenei, Batı uygarlığının temel değerlerine bağımlı olunamayacağını vurgularken şu ifadeleri kullandı. Siyasi ve ekonomik meselelerimizde Batı'nın maddi uygarlık temellerini takip edemeyiz. Batı uygarlığının elbette bazı faydaları vardır. Bundan şüphe yok. Dünyanın herhangi bir yerinde, ister batıda ister doğuda, bize fayda sağlayacak bir şey varsa onu öğrenmeli ve kullanmalıyız. Ancak Batı uygarlığının temel değerleri yanlıştır ve İslam'ın prensipleriyle çelişiyor. Ayetullah Hamenei, Batı'nın çift standartlarını eleştirerek şunları söyledi. Batı'nın çift standartları onların uygarlığının gerçek yüzünü açığa çıkarmıştır. Özgür bilgi akışından bahsediyorlar. Ama gerçekten böyle mi? Bugün Batı'da gerçek anlamda bir bilgi özgürlüğü var mı? Batı'ya ait sosyal medya platformlarında Şehit Kasım Süleymani, Seyit Hasan Nasrullah veya Şehit Heniye gibi isimleri açıkça yazabilir misiniz? Filistin ve Lübnan'daki zulümlere karşı sesinizi yükseltebilir misiniz? Nazi Almanya'sında Yahudilere yönelik iddiaları sorgulayabilir misiniz? İşte onların sözde bilgi özgürlüğü. Bugün Batı uygarlığı kendi iç yüzünü ifşa etmiştir.
Ayetullah Hamenei büyük güçlerin müzakere talebinin iyi niyetli olmadığını, asıl amaçlarının İran'a kendi isteklerini kabul ettirmek olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bazı zorba devletlerin müzakere konusunda ısrarcı olmalarının nedeni sorunları çözmek değildir. Asıl amaçları güçlerini kullanarak kendi beklentilerini dayatmaktır. Ancak İran İslam Cumhuriyeti bu gibi talepleri asla kabul etmeyecektir. 3 Avrupa ülkesinin tutumuna tepki gösteren Ayetullah Hamenei şöyle dedi. Şimdi o 3 Avrupa ülkesi de açıklama yapıyor ve İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine uymadığını iddia ediyor. Peki bu taraftan biri sorsun ki siz taahhütlerinize uydunuz mu? Siz diyorsunuz ki İran taahhütlerini yerine getirmedi. Peki siz kendi taahhütlerinizi yerine getirdiniz mi? Siz en başından beri anlaşmaya uymadınız. Daha sonra Amerika anlaşmadan çekildiğinde bunu telafi edeceğinize söz verdiniz ancak bu sözünüzü de tutmadınız. Üstelik ikinci sözünüzü de bozdunuz. Sonuçta bu kadar yüzsüzlüğün bir sınırı olmalı. Kendi yükümlülüklerinizi yerine getirmeden karşı tarafa neden sen uymuyorsun diyemezsiniz. O dönemde İran hükümeti bir yıl sabretti. Ancak İran İslami Meclisi devreye girdi ve çözüm için bir yasa çıkardı. Başka bir seçenek yoktu. Şimdi de aynı durum söz konusu. Zorbalığa karşı durmanın başka bir yolu yoktur. İslam devrim lideri Ayetullah Hamenei, İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkian'ın konuşmalarını övgüyle değerlendirerek şu ifadeleri kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın ifadeleri kapsamlı, iyi ve faydalıydı. Beni en çok etkileyen şey kendisinde gördüğüm yüksek motivasyon. Daha önce de kendisine söylediğim bu motivasyon, bu inanç çok değerli. Biz yapabiliriz, kesinlikle başaracağız, takip edeceğiz, yalnızca Allah'a dayanacağız ve ondan başkasına güvenmeyeceğiz şeklinde yaklaşımı takdir ediyorum. Ayetullah Hamenei geçtiğimiz yıl aynı toplantıda merhum Cumhurbaşkanı Şehit Seyit İbrahim Reis'inin de bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi. Geçen yıl bu toplantıda Şehit Reis'i de vardı. Kapsamlı bir şekilde yaptığı çalışmaların ve hizmetlerinin raporunu sundu. Bugün ise ilahi rahmet sofrasında emeğinin karşılığını almaktadır.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika'nın İran'dan petrol ihracatını sıfıra indirme hedefinin gerçekleşmeyeceğini vurgularken birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Pars Today'in İrna'dan verdiği habere göre Güney Pars ortak gaz sahası basınç artırma projesi sözleşmelerinin imza töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika'nın İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme yönündeki iddialarına yanıt olarak ülke içinde birlik ve akılcı işbirliği çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerikalılar İran'ı zayıflatmayı hedeflediklerini söylüyorlar. Ancak eğer biz içeride el ele verir ve bilim ile mantık çerçevesinde hareket edersek bu planlarını boşa çıkarırız dedi. Ülke içindeki bölünmelerin düşmanların en büyük umudu olduğunu vurgulayan Pezeşkian, onların beklentisi bizim iç çekişmelerimize dayanıyor. Ancak biz birlik olursak bu planları etkisiz hale getirebiliriz. Hedefimiz suçlu aramak değil, sorunlara çözüm üretmektir ve bunun için gerektiği programlarımız vardır ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Cidde'deki görüşmesinde Türkiye Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti ve ülkedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın yalnızca İsrail'in çıkarına olduğunu vurguladı. Pars Today'in İrna'dan naklen verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere dün gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki toplantı kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İslam dünyasının karşı karşı olduğu zorluklarla mücadelede İslam ülkeleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı. Irakçı Gazze halkının zorla göç ettirilmesi ve Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakı yönündeki sömürgeci planların durdurulması için İslam dünyasının tek ses halinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Suriye'de yaşanan tehlikeli gelişmelere değinen Irakçı, Suriye'nin yeni yönetiminin tüm halk kesimlerinin güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunu belirtti. Suriye'deki istikrarsızlık ve güvensizlik yalnızca İsrail'in çıkarınadır ve terörist grupların bu durumdan faydalanmasına yol açacaktır dedi. İran-Türkiye ilişkilerinin özel ve karşılıklı çıkarlara dayalı olduğunu belirten Irakçı, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Filistin halkının meşru haklarının savunulması ve İsrail işgalinden kurtulmasının İslam ülkeleri için ortak bir kaygı olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye-İran ilişkilerinin önemine dikkat çeken Fidan, iki ülke liderlerinin ilişkileri geliştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Fransız Haber Ajansı'na verdiği röportajda Suriye'deki gelişmelere değinerek bu olayların sorumluluğunun süreci yöneten taraflara ait olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdiği röportajda Türkiye'nin İran'ı milis grupları kullanarak diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmakla suçlamasına ilişkin soruyu şu şekilde yanıt verdi. Kimsenin şüphesi olmasın ki Suriye'deki gelişmeler doğrudan Türkiye ve birkaç ülkenin etkisi altındadır. Bu yüzden bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlar İsrail'in Suriye topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmesi, İsrail'in Suriye'nin tüm savunma ve bilimsel altyapısını yok etmesi ve yaşanan tüm çatışmalar bu sürece müdahil olan tarafların sorumluluğundadır. Bu Türkiye ile bir çatışma içinde olduğumuz anlamına gelmez. Hayır, biz dostane ilişkilerimize ve bölgesel konulardaki istişarelerimize de devam edeceğiz.
Dışişleri Bakanı Irakçı AFP'ye verdiği röportajda İran'ın nükleer programına yönelik tehditlere ilişkin olarak şunları kaydetti. Birkaç sebepten ötürü İran'ın nükleer programı askeri operasyonlarla yok edilemez. Birincisi, bu alanda ulaştığımız teknoloji artık beyinlerdedir ve bombalarla yok edilemez. İkinci olarak, İran'ın nükleer tesisleri ülkenin farklı bölgelerine yayılmıştır ve uygun şekilde korunmaktadır. Dolayısıyla imha edilmeleri mümkün değildir. Bakan sözlerine şöyle devam etti. Üçüncüsü, biz son derece güçlü ve orantılı bir yanıt verme kapasitesine sahibiz. İsrailliler de bölgedeki diğer ülkelerde şunu iyi biliyor. İran'a yönelik herhangi bir saldırı İsrail'e aynı şekilde karşılık verilmesine yol açacaktır. Irakçı, İran'a yönelik bir saldırının bölgeyi büyük bir savaşın içine çekebileceğini vurgulayarak şöyle konuştu. Bu bizim istediğimiz bir şey değildir. Ancak İsrail bölgedeki diğer ülkeleri savaşa sürüklemek istiyor. Aynı şekilde İsrail Amerika'yı da bir savaşa çekmeye çalışıyor. Eğer Amerika bölgede bir savaşa girerse ciddi şekilde zarar görecektir ve kendileri de bunun farkında.
Amerika ile yürütülen müzakerelere ilişkin olarak Irakçı şu AFP'ye şu açıklamayı yaptı. Amerika maksimum baskı politikası ve tehditlerini sürdürdüğü sürece kendileriyle doğrudan müzakereye girmeyeceğiz. Ancak bu nükleer programımız konusunda diğer taraflarla görüşmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Üç Avrupa ülkesi Rusya ve Çin gibi Bercom nükleer anlaşma üyeleriyle müzakerelerimizi sürdürüyoruz ve bu yolla sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz. İran Dışişleri Bakanı şunları ekledi. Amerikan baskıyı sürdürdüğü sürece biz de direnişimizi sürdüreceğiz. Eğer Amerika İran ile yeni bir nükleer anlaşmaya dönmek istiyorsa adil ve eşit şartlarda müzakere yapmalı. Biz baskı ve tehdit diline yanıt vermeyiz. Geçmişte olduğu gibi saygı ve onur diline karşılık veririz. Son olarak Irakçı, İran'ın şu anda 3 Avrupa ülkesiyle müzakerelere devam ettiğini, Rusya ve Çin ile yakın istişare halinde olduklarını ve diyaloğa açık olan diğer ülkelerle de görüşmeleri sürdüreceklerini belirterek, bu ülkeler aracılığı ile İran'ın pozisyonunun Amerika hükümetine iletileceğini de ifade etti.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Amerika ve İran arasında bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi. Pars'ın Mehr Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade etti. Katar'ın bölgedeki herhangi bir askeri harekatı desteklemesinin bir yolu yoktur ifadesini kullanan Katar Başbakanı ayrıca bölgedeki her ülke İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar konusunda endişeli dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısında Arap ülkelerinden Gazze'nin yeniden inşası planlarını destekledi ve Suriye'nin örgüte yeniden katılımına yönelik müzakereleri memnuniyetle karşıladı. İran Peres'in haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İran İslam Cumhuriyeti'nin önerisiyle Cidde'de düzenlenen toplantıda Gazze Şeridi'nin yeniden inşası planına desteği vurgularken, bunun uygulanması için mali ve siyasi desteğin seferber edilmesi çağrısında bulundu. İbrahim Taha bu planın kabulü herkese, İki devleti çözüm vizyonuna ulaşmak için entegre bir siyasi ve ekonomik yol çerçevesinde uygulaması için gerekli mali ve siyasi desteği seferber etmeyi zorlayan ortak ve gerçekçi bir vizyonu temsil ediyor dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsrail rejiminin kabul edilemez eylemleri ve Filistin'in mülteciler sorununu görmezden gelme çabaları konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Filistin'in mültecilere yardım ve çalışma ajansına siyasi, mali ve hukuki desteğin iki katına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Taha, bu ajansın ve milyonlarca Filistin'in mülteciye hizmet etmedeki hayati rolünün göz ardı edilemeyeceğini veya yerine bir şey konulamayacağını belirtti. Konuşmasının bir bölümünde Suriye ile ilgili bir maddenin gündeme eklenmesi girişimine teşekkür eden Taha bu konunun uygun bir zamanda ele alındığını söyledi.
Suriye'deki Alevi katliamında 311 sivil hayatını kaybetti. Pars'ın Mehr Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Suriye'de Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelerde Heyt-i Tahrir-i Şam'a bağlı grupların yaptığı saldırılarda can kaybı arttı. El Müyadin'e göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Perşembe gününden bu yana ülkedeki Aleviler arasında 311 sivilin terörist unsurlar tarafından katledildiğini duyurdu. Yayımlanan raporlar ile gönderilen görüntü ve videolar teröristlerin Suriye'de protestoları sert bir şekilde bastırdığını ve sivilleri katlettiğini göstermektedir. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Cuma günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kıyı bölgelerinde 5 ayrı toplu katliam gerçekleştiğini ve bu saldırılarda kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 162 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Bir Suriye medyası ülkenin sahil bölgesinde Suriye geçici hükümetine bağlı unsurlar tarafından yüzlerce sivilin katledildiğine dair raporların yayılması üzerine Şam yönetiminin operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu iddia etti. Pars'ın Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre Suriye gazetesi El Vatan askeri bir kaynağa dayanarak Suriye, geçici hükümetinin sahil bölgesindeki saldırılarını ve askeri operasyonlarını durdurduğunu bildirdi. Bu askeri kaynak, saldırıların güvenlik ve askeri kurumlara bağlı olmayan unsurların bölgeden çıkışına kadar askıya alındığını belirtti. Yeni yönetimin silahlı unsurların takibine öncelik verdiği ifade edildi. Habere göre Suriye Savunma Bakanlığı, eski hükümet kalıntılarından yolsuzluk ve suç işlediği iddia edilen bölgelerin çoğunda kontrolü sağladıktan sonra Genel Güvenlik Müdürlüğü ile koordineli olarak sahil bölgesine giden yolları kapatma kararı aldı. Bu adımla ihlallerin kontrol altına alınması, saldırıların önlenmesi ve bölgeye kademeli olarak istikrarın geri getirilmesi hedefleniyor. Aynı kaynak Savunma Bakanlığı'nın daha önce ihlalleri izlemek için acil bir komite oluşturduğunu ve son askeri ve güvenlik operasyonları sırasında komuta emirlerini ihlal edenlerin askeri mahkemeye sevk edileceğini vurguladı. Bu karar Suriye geçici hükümeti tarafından alınmış ve duyurulmuş olsa da bunun yalnızca sembolik veya medyatik bir hamle olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Kararın Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin yayınladığı bir raporun ardından gelmesi dikkat çekti. Söz konusu raporda son 3 gün içinde Suriye'nin sahil bölgesinde Suriye hükümetine bağlı silahlı unsurlar tarafından 311 Alevi sivilinin öldürüldüğü belirtilmişti.
Irak Başbakanı'nın siyasi danışmanı Suriye'deki Jolani yönetiminin baskıcı eylemlerinin artmasına tepki göstererek uluslararası sessizliğin bu suçların devamını teşvik ettiğini belirtti. Pars-Süden Teslim Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre Irak Başbakanı'nın siyasi danışmanı Fadi El-Şemmari, Jolani yönetiminin baskılarının artmasıyla ilgili olarak şunları söyledi. Suriye'deki şiddet uluslararası sessizliğin gölgesinde masumların canını almayı devam ediyor. Siviller katliamların, yıkımın ve zorunlu göçün en ağır bedelini ödüyor.
Yemen'deki Ensarullah Hareketi lideri arabuluculara 4 günlük bir süre vererek Gazze'ye insani yardımların girmemesi durumunda Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail rejimine karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurdu. İran Peres'in haberine göre Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, Cuma gecesi yaptığı video konuşmasında Siyonist rejimin Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme ve geçiş noktalarını tamamen kapatma suçlarına devam etmesi halinde Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist düşmana karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağı uyarısında bulundu.
Ve Kanada hükümeti Amerika'nın en büyük et işletme tesisinden ithalatı askıya aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Batılıların İran'ın nükleer programına yönelik suçlamaları ve yaranları etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyda Basarakçı, Batılıların İran'ın nükleer programına yönelik suçlamalarına ve yalanlarına tepki göstererek İran'ın barışın nükleer programı askeri saldırılarla yok edilemez, dedi. Seyda Basarakçı, Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Cidde'de Fransız Haber Ajansı'na verdiği röportajda Trump yönetimi maksimum baskı politikalarını sürdürdüğü sürece İran nükleer programı ile ilgili Amerika ile müzakerelere yeniden başlamayacaktır ifadelerini kullandı. Irakçı ayrıca İran'ın nükleer programı askeri saldırılarla yok edilemez. Bu bir teknolojidir ve bu teknolojiye ulaşmış bulunuyoruz. Zihinlerde ve beyinlerde yer etmiş bir teknoloji bombalamak mümkün değildir, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Amerika ve Batı'nın taahhütlerine yerine getirmemesi ve verdikleri sözlerden dönmesine rağmen barışı nükleer programını geliştirmeye devam etmekte ve uluslararası topluma olan bağlılığını ve sorumluluğunu da kanıtlamaktadır. Amerika ve müttefikleri İran'a nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçlarken İran yetkilileri bu suçlamaları sürekli olarak reddetmiş ve İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu vurgulamıştır. İran, Bercam olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planı müzakereleri sürecinde ve Amerika'nın 2018 yılında hiçbir sebep göstermeden nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından diyalog ve diplomatik çözümler temelinde barışçı yaklaşımını da sürdürmüştür. Buna karşılık Amerika ve İngiltere, Fransa, Almanya'dan oluşan Avrupa Trokyası taahhütlerine aykırı bir tutum sergileyerek İran'ın barışın nükleer programına karşı suçlamalar ve yaranlar yaymaya devam etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti haksız ve yasa dışı Amerika yaptırımlarından kaldırılması amacıyla müzakerelere katıldığını defalarca açıklamış ve İran'ın çıkarlarını somut bir şekilde güvence altına alacak yaptırımlar etkili bir şekilde kaldırılmadan ve gerekli garantiler sağlanmadığı sürece yeni bir anlaşmaya varılmayacağını vurgulamıştır. İran, Amerika'nın aşırı taleplerine boyun eğmeyeceğini defalarca vurgulamıştır ve Avrupa taraflarının yükümlülüklerine yerine getirmekteki gecikmeleri nedeniyle nükleer taahhütlerine Bercam nükleer anlaşma çerçevesinde 5 aşamada azaltma adımları atmıştır. Bunlar arasında Berjam Anlaşması'nda belirlenen zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stokları ile ilgili üst sınırların kaldırılması da yer almakta. Müzakerelerin devamı ve bir anlaşmaya varılması açısından İran için en önemli konu Batılı tarafının taahhütlerine yerine getirmesidir. Ancak şimdiye kadar Amerika ve Avrupa Trokyası yükümlülüklerini de yerine getirmekten kaçınmıştır. Bunun yanında Beyaz Saray'a bağlı medya organları İran'ın barışın nükleer programına karşı olumsuz propaganda yapmaya devam etmektedir. Amerika'nın yaptırımları sürdürmesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran aleyhinde kararlar çıkarılması ve İran'a karşı maksimum baskı politikalarını diplomasi ile birlikte yürütmesi Washington'un güven artırıcı adımlar atmadığı gösterilmektedir. Aksine bu tutum Amerika'nın müzakerelerde aşırı taleplerde bulunduğunu ve Berjam'ı aşan isteklerde bulunduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Ancak İran Dışişleri Bakanı'nın da belirttiği üzere İran'ın nükleer programı askeri saldırılarla da durdurulamaz. İran uluslararası platformlarda Amerika ve Batılı müttefiklerinden İran karşıtı propagandalarına ve barışı nükleer programı hakkındaki yalanlarına karşı mücadele etmeye de devam etmektedir. İran Dışişleri Bakanlığı'nın da açıklamaları İran'ın stratejik yeteneklerine savunma ve koruma kapasitesinin yüksek olduğunu ve Batılı ülkelerin yürüttüğü propaganda savaşlarının İran'ın bu arandaki ilerleyişini sekteye uğratamayacağını ortaya koymakta. İran'ın nükleer teknolojisi yerli ve milli kabiliyetlere dayanmaktadır ve bu gelişim asla durdurulmayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran, Türkiye ve Türkmenistan arasında kazan kazan gaz takası anlaşması ile ilgili. İran Petrol Bakanı, Türkmenistan gazının İran toprakları üzerinden Türkiye'ye nakledilmesi sözleşmesinin uygulanmaya başladığını duyurdu. İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejad bu anlaşmanın önemine değinerek projenin İran'ın bölgedeki enerji merkezi konumunu güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu ve 14. hükümetin enerji diplomasisini geliştirmek kararlılığını gösterdiğini söyledi. Daha önce Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan gazının İran toprakları üzerinden Türkiye ihracatının başladığını duyurmuş ve geleceği hakkında şunları söylemişti. Bu gaz ilk yılda 1 milyon 500 bin evin ihtiyacını karşılayacak ve yıl sonunda ithalat rakamını arttırmaya çalışacağız. Bu şekilde 5 yıllık bir uzatma hedefliyoruz ve ardından orta ve uzun vadede hem iç tüketim için hem de Avrupa'ya ihraç etmek için Hazar Denizi üzerinden boru hattıyla gaz transferini takip edeceğiz. Türkiye'nin Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok, geçen Eylül ayında medyaya yaptığı açıklamada Türkiye'nin iç ihtiyaçlarını karşılamak ve Avrupa pazarlarına ihracat yapmak için önümüzdeki 20 yılda Türkmenistan'dan 300 milyar metreküp gaz ithal etmeyi planladığını söyledi. Demirok'a göre planın ilk adımı 2 milyar metreküp gazın teslimini içeriyor. Türkmenistan ve Türkiye 11 Şubat 2025'te Türkmenistan gazının İran üzerinden Ankara'ya nakledilmesi konusunda bir anlaşmaya vardıklarını duyurdular. Türkmenistan'dan Türkiye gaz nakli anlaşması, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan boru hattı ve Trans-Hazar boru hattı gibi diğer projelerin güvenlik, hukuki ve çevresel zorluklarla karşı karşı olduğu bir zamanda yapıldı. Halihazırda İran üzerinden ihracat, Türkmenistan gazını Türkiye'ye taşımak için en uygun seçenektir. Türkmenistan, İran pazarına belirli bir miktarda gaz takas sözleşmesi kapsamında sağlayabilir ve İran da buna karşılık aynı miktarda gazı batıya, Türkiye'ye bağlantı üzerinden gönderecektir. Bu güzergahın kapasitesi yıllık yaklaşık 14 milyar metreküptür. İran'ın Türkiye'ye maksimum gaz ihracatı ise yaklaşık 9,6 milyar metreküptür. Bu nedenle Ankara ve Tahran'ın gelecekte Türkmenistan gazı ihracatını potansiyeli olarak arttırma fırsatları yaratabilecek yeni bir açık deniz boru hattı inşa etmeyi planladığı bildiriliyor. İran'ın enerji alanındaki jeopolitik kapasiteleri, yaptırımların etkisini azaltmak ve ülkenin uluslararası ticaretinde alternatif rotalar oluşturmak için bir faktör olarak işlev görebilir. Bu boru hattının transit ülkesi olarak İran, bu anlaşmadan çok sayıda ekonomik ve siyasi fayda sağlayabilir. Transit hakları almak ve bölgesel nüfuzu arttırmak, Tahran için bu anlaşmanın başlıca faydaları arasında yer alacaktır. İran ayrıca Türkmenistan gazını alıp Türkiye'ye tedarik ederek kendi iç ihtiyaçlarının bir kısmını da karşılayabilir. Türkmenistan'ın yaklaşık 19,5 trilyon metreküp kayıtlı gaz rezervi vardır ve gaz rezervleri açısından dünyanın 4. ülkesidir. Ülke son yıllarda gazı için yeni ihracat pazarları bulmaya çalışmış ve özellikle Rusya ile Avrupa arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerilimden sonra gaz transit geçişi yoluyla Avrupa gaz pazarının bir kısmını telafi etmeye çalışmıştır ki Türkiye ile yapılan yeni anlaşmada bu doğrultuda yorumlanabilir. Çünkü Türkiye'de bu yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Avrupa Birliği'ne daha fazla gaz ihraç etmeye çalışmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı girildiğinde her Müslümanın her açıdan oruca kendini hazırlaması gerektiğini geçen programlarımızda uzman konuğumuzla belirttik. Şimdi bugünkü yayınımızda oruç tutmanın sağlık üzerindeki etkileri ve iftar ve sahurun nasıl olacağı ve adabı üzerinde kısaca bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Uzman konuğumuzla din alemi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil bizim telefon hattımızda. Hüseyin Hocam, hoş geldiniz.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi hocam, dini öğretilerde ve özellikle rivayetlerde biz oruç tutmada sağlık açısından nasıl bir özelliklere rastlıyoruz? İmamlarımızın hadislerinde ister olsun veya diğer peygamberlerimizin de buyurdukları gibi. Şimdi oruç tutmanın bir takım tabii ki faydaları da vardır vücut için ve her Müslümanın bu orucu tutmakla nasıl bir aşamaya varıyor sağlık açısından sizce?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetu lil muttakîn. Ve nâru lil mulhidîn el munafidîn. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin vel da'nu ala a'daihim ecmain. Efendim, bütün dinleyicilerimizi bu mübarek günde selamlayarak başlıyorum. Ve herkese, oruç tutan bütün her kardeşimize, her bacımıza orucun hakkını verebilme başarısı diliyorum. Oruçtan, ibadetten uzak kaçanlara da felsefesinin özelliğini anlamadan böyle uzaklarda duranlara da Allahu Teala'nın yüce katından merhametiyle hidayet olmalarını istiyorum ve öyle başlıyorum konuşmama. Kur'an-ı Kerim'de zaten Allahu Azimuşşan kelamında belirtmiştir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Kutibe aleykumussiyam kama kutibe alellezine min qablikum. Leallekum tettequn. Bu oruç Allah emri olduğu için önce ibadettir. Baştaki konuşmalarımızda da arz ettik. Allahu Teala zaten emrettiği her olayın içerisinde insanın bedeni açısından ve ruh yapısı açısından fayda vardır. Her işinde, her emrettiğinde, duasında, namaz emirlerinde, hac emirlerinde, zekat emirlerinde, hums emirlerinde, yani hepsinde insanın ruhuna faydası mütala edilirken, ruha fayda gözetlenirken aynı zamanda bedenine de faydası vardır. Yani insanlar bazen bir bakıyorsun kilolarından kurtulmak için rejim yapmak mecburiyetindedir. Diyetisyene gitmektedir. Bilmem doktorlara düşmektedir. Ameliyatlar yaptırmaktadır. Midesine kelepçe taktırmaktadır. Vesair hareketlerle o almış olduğu artık diğer zamanlarda bol bol yediği, içtiği, bunda kilo yapmış, o aldığı kiloları atabilmek için belki yemesine harcadığı masraf kadar da bu kiloları vermeye harcıyor. Bazılarının canına mal oluyor. Medyada da takip ediyoruz. İnsanlar bu kiloyu verebilmek için, o kilolarından kurtulmak için türlü işlere vururken canlarına kast ediyorlar. Bazıları kurtulamıyor, Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Birçoğu sakat kalıyor, birçoğu artık dengesini kaybediyor gibi. Ondan dolayı Allahu Teala'nın hasreten Ramazan'da insanlara orucu emretmesinde ki hadise rejimdir diyemeyiz. Yani insan kilosundan kurtulsun ve kilolarını atsın diye aç bırakıldı diyemeyiz. Bunun esas felsefesi o değil. Allah'a kulluk. Allahu, bu kullarım ne oranda, hangi derecede benim emrime uyuyor, benim emrimi yerine getiriyor, onun hesabı vardır burada. Yani kulluk noktasında. Allah emretmiştir. Böyle yapacaksın. Eğer kul Allahu Teala'ya bağlı ise, Allahu Teala'ya itaat etme noktasında istekli ise bunu yerine getirir. Allah emretti diye. Ama Allahu Teala'nın bu emirlerinde kulun hem ruhi hem maddi menfaati vardır. Arz ettiğim gibi bütün işlerde olduğu gibi. Ki Peygamberimizin başta bir buyruğu vardır ki oruç tutun ki sihat bulasınız. Peygamberimizin bu buyruğu bize çok şey anlatıyor. Yani bütün dertlerin, zaten Peygamberimizin bir diğer buyruğuyla da bu konuya açıklık getirelim. Buyurmuştur ki bütün dertlerin kaynağı, merkezi midedir. Eğer mideye düzgün gıda, düzgün beslenme, onun alabileceği kadar, onun efendim kabul edebileceği kadar bir gıda gönderirseniz, fazlasını değil, yeteri kadar gönderirseniz sıhhatli kalırsınız. Nitekim bu bütün kitaplarımızda da mevcuttur. Yahudinin birisi Medine-tül Münevvere'de bir muayenehane açar hastalara bakmak için. Gel zaman, git zaman, böyle aradan aylar geçer, hiç kimse uğramaz buna. Bu adam zaten masraf koymuş, reklam yapmış, tanıtımını yapmış. Orada kendisi belli umutlarla gelmiş. Kimsenin gelip gitmediğini görünce sorar halka, der ki niye hiç gelmezsiniz benim muayenehaneme,
tedavi olmak için. Onlar der ki hasta olmadan niye gelelim ki biz? Çünkü biz hastalamayız. Adam merak eder. Der ki sırrı nedir bu hasta olmamanızın? Oradaki o peygamberimizin emirlerini özümseyen insanlar, mümin insanlar der ki bizim peygamberimizin emri vardır. Buyurmuştur ki fazla yemek yemeyin, sofralarınızdan doymadan kalkın. Eğer öyle yaparsanız sağlıklı kalırsınız. Biz de peygamberimizin emirlerini dinlemişiz ve sağlıklı kalmışız. Senin kapına gelmek mecburiyetinde kendimizi hiç hissetmemişiz. Onun için biz bunların hepsini toparladığımızda peygamberimizin oruç tutun ve sihat bulun sözü dikkate alındığında görülüyor ki insanın bedeni sağlığı üzerinde de oruç tutmanın çok faydaları vardır. Nitekim araştırmalar, ben burada onların bütününün detayını verip fazla zamanımızın kısıtlı olmasından dolayı zamanı almak istemiyorum. Bütün hastalıklara çok diyelim ki sınıra yaklaşmış olan hastalar üzerinde artık onu iddia edemeyeceğim. Birçok hastalıklara Ramazan'da oruç tutmanın faydası vardır. Tedavisidir. İnsanoğlu o yüklenmenin, bedene yüklenmenin, bedene işte abur cubur tabir ettiğimiz yemeklerin, yiyeceklerin, içeceklerin yüklenmesi sonucunda vücutta gelen arazların temizlenmesi sonucunda insanoğlu sağlığına kavuşur. Birçok hastalıkta ben Rus, yani Sovyetler Birliği döneminden bir kayıt görmüştüm. Elbette Sovyetler Birliği'nin içerisinde de Müslümanlar vardır. O Müslümanların varlığından dolayı bunlar aynı zamanda İslam'ı da incelemişlerdir. Hastanelerin birçoğunda hastalarına oruç tutmayı, oruçlu olmayı önermiştir doktorlar. Ki sağlığınıza böyle kavuşabilirsiniz. Nitekim şimdi demin de arz ettiğim gibi diyetisyenler, doktorlar zayıflamayla alakalı ya da diğer hastalıklarla alakalı, mide hastalıkları, şeker hastalıkları, efendim kolesterol sıkıntıları gibi meselelerde doktorların tavsiyesi aç kalmak, oruç tutmak. Yani zaten oruç tutmanın baş hareketi aç kalmaktır. Onun için İslam'ın bu önerilerinin içerisinde ki başta kulluk bunun birinci sırasıdır. Kulluk etmek. Allah-u Teala'ya kulluk. Bunun felsefesini, neden ve niçinlerini anlasak da anlamasak da Allah-u Teala'nın emri var ise biz onu ya Rabbim sen bize emir verdin diye biz bu emri itaat ederek kabul edip yerine getiriyoruz. Bu zaten kulluğun adıdır. İrili ufaklı. Büyük olsun küçük olsun. Peygamberimizin böyle bir buyruğu da vardır. Ebu Zer Gaffari'ye diyor ki Ebu Zer. Ben o tercümesini yaptığım bir buyruğunda peygamberimiz diyor ki Ebu Zer. İyi hareketin küçük olduğuna bakma. Onun küçüklüğü çok önemli değil. Kimin için yaptığına bak. Kimin rızası için bu hareketi gerçekleştirdiğine bak. Onun için günahın ve sevabın yani iyi hareketin ve kötü hareketin iriliği, ufaklığı yoktur. Ondan dolayı kötü hareketlerden, düşüncelerden, sözlerden kaçınırken iyi hareketleri de yapmaya gayret etmeliyiz ki bunun temelinin, bütününün adı ibadettir. Nitekim Ramazan'ın 4. gününün duasında şöyle bir ifade vardır. Allahümme kavvini fihi li ikameti emrika. Ya Rabbim bu günde yani bu Ramazan'da senin emirlerini yerine getirebilmek güç ve kudreti nasip et bana. Bu güç ve kudret o kulluğun zirveye çıkması yani takva boyutuna ulaşması ki devamında da diyor ve azıkni fihi helavete zikrika. Seni anmanın, seni zikretmenin lezzetini, tadını tattır bana. Onun için biz bu işlerin birinci adımı birinci hareket noktası ibadettir bütün işlerde.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile konuştuk. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmanın sağlık ve sıhhat üzerindeki etkiler konusuyla ilgili kısaca sizleri bilgilendirdik. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsade.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesi Avrupa Birliği'nin Brüksel oturumunda Amerika olmadan da Rusya ile savaşa devam kararı çıktığı, Suriye halkının Tartus ve Lazkiye'de Cullani teröristlerine karşı halkın ayaklandığını, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Allah'tan başkasına gönül bağlamadan ve birlikte İran ve toplumu kalkındıracaklarını belirttiğini aktarıyor. Hemşehri gazetesi İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanlığı, Seyyid Abbas Rakçı İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısına katılmak üzere gittiği Cidde'de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı özellikle Batı Asya bölgesinde İslam dünyasının karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmek için İslam ülkeleri arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyonun gerekliliğini vurgulayarak Gazze halkının zorla göç ettirilmesi veya Batı Şeria'nın işgalci varlığa ilhak edilmesi yoluyla Filistin'in sömürgeci bir planla yok edilmesine karşı İslam dünyasının kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. Suriye'de meydana gelen tehlikeli gelişmeleri de değinerek, yeni Suriye yönetiminin tüm halk gruplarının güvenliği ve haklarını koruma sorumluluğunu hatırlatan Rakçi, Suriye'de güvensizlik ve istikrarsızlığın yalnızca Siyonist rejimin çıkarına olduğunu ve terörist ile aşırıcı unsurların bundan faydalanacağını vurguladı. İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin istisnai ve iki büyük Müslüman ve komşu milletin karşılıklı çıkarlarına dayalı olduğunu ifade eden Irakçı, bu ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesinin her iki ülke yetkililerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Hakan Fidan ise İslam ülkelerinin Filistin halkının meşru haklarını savunma ve işgalden kurtulma konusundaki ortak kaygılarına işaret ederek Türkiye'nin bu alandaki kararlılığını vurguladı. Hakan Fidan ayrıca Türkiye-İran ilişkilerinin önemini dikkat çekerek iki ülke liderliğinin farklı alanlarda ilişkileri koruma ve geliştirme konusundaki iradesini vurguladı.
Kudüs gazetesi Suriye'de yaşanan çatışmaların ülkeye yayılma ihtimalini ele alırken Rezevi Cennet'te bahar kokusunun yayıldığını, Tahran'ın girişimiyle Filistin konulu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının yapıldığını aktarıyor. Horasan gazetesi İran parlamentosunun Rusya tepkisini şöyle aktarıyor.
İran İslami Şura Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürünün son açıklamalarına yanıt olarak bir bildiri yayımladı. Bildiride ajans davranışlarını ve açıklamalarını yalnızca teknik alanda ve ajansın kurallarına uygun şekilde düzenlemeli ve siyasi açıklamalardan kaçınmalıdır denildi. Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün son açıklamalarına yanıt olarak Genel Müdür, %60 zenginleştirilmiş uranyum stokunun 275 kilograma ulaştığına dair endişelerini dile getirdi. Ancak bu endişenin yasal ve teknik gerekçesi belirsizdir. NPT'nin 4. maddesine göre tüm üye ülkelerin 3 dokunulmaz hakkı vardır. 1. Araştırma ve geliştirme, 2. Üretim, 3. Nükleer endüstriden yararlanma ve kullanım. Bu hak yalnızca bu faaliyetlerin barışçıl olması koşuluna bağlıdır. Dolayısıyla İran halkı barışçıl nükleer kapasitelerin tamamını kullanma hakkına sahiptir ifadesi yer aldı. Bildiride Genel Müdür İran'ın ek protokolü uygulamadığını belirtti. Sayın Grossi, öncelikle ek protokolün İran halkı için gönüllü olduğunu ve zorunlu olmadığını, ikinci olarak da ek protokolün gönüllü uygulamasının batılı ülkelerin yaptırımları kaldırmasına bağlı olduğunu unutmamalıdır denildi.
Tahran Radyosu.
Şerven gazetesi Irakçı'dan naklen maksimum baskı altında Amerika ile müzakerelerin yapılmayacağını belirttiğini, Şam'ın illegal hükümetine karşı halk ayaklanmasının başladığını ve devrim muhafızının görevde şehit olduğunu duyuruyor. İtilat gazetesi aşırı siyonistlerin askerliği ile son gelişmeleri şöyle aktarıyor.
Siyonist Mariv gazetesi Siyonist rejim kabinesinin hukuk danışmanının talimatıyla rejim ordusunun Haredi yani Ortodoks Yahudi gruplarından askerlik hizmetine karşı çıkanların tutuklanmasını artırmaya hazırlandığını bildirdi. Gazete bu kararın Siyonist rejim kabinesi içinde ciddi siyasi gerilimler yaratabileceğini ve hatta hükümetin çöküşüne yol açabileceğini belirtti. Çünkü mevcut koalisyonun bir parçası olan dini partiler aşırı dindar Yahudilerin askere alınmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Haredi Yahudilerinin askerlikten muaf tutulması meselesi İsrail rejiminde büyük bir siyasi kriz olarak görülüyor ve bu ayrıcalığa karşı geniş çaplı protestolara yol açıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehr-i Ramazan el-lezî unzile fîhil Kur'an.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim Şehrul ibad Şehrul siyam Telqa's saada Telqa'n na'im Ramazan kerim Ramazan rahim شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة تلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın ayı Ramazan adlı programımızın 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Huzur insan oğlunun kaybettiği şeydir. Gerçekte insanın tüm çabaları ve emeklerinin
en temel amacı huzura kavuşmaktır. İnsan servet biriktirir. Ev, arsa ve bahçe satın alır. Çünkü huzur ister. İnsan hayatta lüks peşinden gider. Çünkü huzura kavuşmak ister. Ve insan Allah'a ibadet ederken de huzurun peşindedir. Peki ama gerçekten bunlardan hangisi insanı kalıcı bir huzura kavuşturabilir?
Değerli dostlar, mübarek Ramazan ayının 8. gününü idrak ediyoruz. Psikologlar şöyle diyor: biz insanlar içimizde aşk ve sevgi almak üzere birçok mahzenimiz vardır ve bunlardan hangisi boşalırsa içimizde bir eksiklik, bir kaygı hissetmeye başlarız. Bu mahzenlerin en önemlisi Allah aşkı ve Allah sevgisiyle dolan ve içimizde huzur bağlamında olumlu bir his yaratanıdır. Biraz önce de belirtildiği üzere huzur insanoğlunun kaybettiği şeydir. Gerçekte insanın tüm çabaları ve emeklerinin en temel amacı huzura kavuşmaktır. İnsan servet biriktirir, ev, arsa ve bahçe satın alır çünkü huzur ister. İnsan hayatta lüks peşinden gider çünkü huzura kavuşmak ister. Ve insan Allah'a ibadet ederken de huzurun peşindedir. Peki ama gerçekten bunlardan hangisi insanı kalıcı bir huzura kavuşturabilir?
Alman psikolog Erich Fromm şöyle diyor: maddi refah ve toplu asayişin insanlara mutluluk ve huzur armağan edeceği varsayılırdı. Sınırsız üretim, mutlak özgürlük ve göz kamaştıran ilerlemeler yeryüzünü vaat edilen cennete dönüştürmesi bekleniyordu. Fakat gerçek şu ki sanayi devri bu büyük vaatlerini yerine getiremedi ve şimdi insanlar heveslerini sınırsız bir şekilde tatmin etmenin huzur ve mutluluk getirmediğini anlamaya başladı.
1952 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan Almanya'nın ünlü hekimi Albert Schweitzer ödülünü aldığı törende dünya halkına hitaben şöyle dedi: İnsan süper adam oldu. Fakat bu süper adam üstün düşünceye ulaşamadı. İnsan gücü ilerledikçe insan zayıf ve daha da zayıf bir mahluka dönüşüyor ve bu konu vicdanlarımızı sarsması gerekiyor.
Öte yandan insan oğlunu yaratan ve her türlü derdinden ve dermanından ve tüm özelliklerinden haberdar olan yegane yaratana göre huzur ancak bir tek yoldan elde edilebilir. Allah'ı zikretmek ve yad etmek ve ancak onunla irtibat kurmak. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Ra'd suresinin 28. ayetinde de gönüllerin ancak onu anarak huzura kavuşacağını buyuruyor. İranlı büyük arif ve şair Mevlana da bu konuda şöyle diyor: İnsan oğlunun içinde öyle bir aşk ve acı ve talep vardır ki, eğer 100.000 alem onun mülkü olursa, sükunete kavuşamaz, huzur bulamaz. Bu halk, her türlü meslekle, sanatla ve menseple uğraşır ve nücum ve tıp ve benzeri ilimleri tahsil eder. Ama asla huzur bulamaz. Zira amacı olanı elde edememiştir. Zira insanın kalbi ancak onunla irtibatta huzur bulur. Tüm bu koşullar ve amaçlar bir merdiven gibidir ve bu merdivenin başı kalma yeri değil, geçme yeridir. Ne mutlu daha erken uyanan ve vakıf olana ki bu uzun yol ona kısalır ve şu merdivenin başında ömrünü ziyan etmez.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Bugünkü ayetimiz Nisa suresinin 64. ayeti.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا.
Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerini zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi, Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı.
Bu ayetin tefsirinde şu ifadeler yer alıyor. Yüce Allah, kulları arasından bazılarını peygamber olarak gönderdi ki, ilahi mesajı başka insanlara ulaştırsın. Onlar insanları insani şayeste erdeme doğru hidayet etmekle görevliler. Ancak bu ayetin ifade ettiği nokta şu ki, ilahi peygamberin nesi varsa Allah-u Teala'dandır ve eğer onlara itaat etmek Allah'a itaat etmek gibi vacipse, bu da Hak Teala'nın fermanı içindir. Ayet daha sonra günahkar kulların dönüş yolunu açıyor. Ancak bu ayette ilginç ve önemli olan nokta şu ki, Allah'a itaatsizlik ettiler demek yerine kendilerine zulmettiler şeklinde buyuruyor. Yani Allah'ın ve peygamberin emirlerini göz ardı eden ve onlara itaat etmeyen insan aslında kendini zulmetmiş sayılır. Zira ilahi emirlerin tümü insanın çıkarları yönündedir ve bu emirlere uymayan insan aslında kendi yaşamını ihlal etmiş olur ve manevi açıdan da hiçbir ilerlemesi söz konusu olmaz.
Öte yandan bu ayet İslam peygamberine tevessül etmeyi bir nevi şirk sayanlara net bir cevaptır. Ayet şöyle buyurmakta, peygambere yönelmek ve onu Yüce Allah katında şefaat için aracı yapmak ve günahkar kullar için istiğfarda bulunması etkilidir ve tevbenin kabul görmesine ve ilahi rahmete vesile olur. Eğer İslam peygamberinden aracı olmasını niyaz etmek ve istiğfarda bulunmak şirk ise, o zaman Kur'an-ı Kerim nasıl günahkarlara bu emri veriyor? Kuşkusuz günahkar insan, ilkin kendisi tevbe etmesi ve yanlış yoldan geri dönmesi gerekir ve ardından tevbesinin kabul görmesi için Resulullah'ın istiğfarından yararlanması gerekir. İslam peygamberi kendisi günahları bağışlayan değildir ve ancak Allah'tan bu yönde talepte bulunabilir. İlginçtir ki Kur'an-ı Kerim sen onlar için istiğfar et demiyor ve ancak peygamber onlar için istiğfar etsin diyor. Bu tabir İslam peygamberinin Allah katındaki mevkiinden yararlanması ve tevbe eden günahkar kullar için istiğfar etmesine işaret ediyor.
Hoca Abdullah Ensari bu ayetin edebi ve irfanı tefsirinde şöyle diyor. Bu ayet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah nezdinde şanını ve makamının büyüklüğüne ve Yüce Allah'ın o Hazreti sunduğu keramet haletinden bir halete işaret ediyor. Zira aralarında aracıyı kaldırdı ve onun hükmünü kendi hükmü ile eşit tuttu ki insanlar Resulullah'a itaat etmenin Allah'a itaat etmek olduğunu anlasın ve Resul'ün fiili hak vahiy ve Resulün beyanı, Resulün ameli ve hak yolu, Resulün hak hücceti ve tebliğ hakkın dostluğudur. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak veriyoruz.
Belki Bayan Salih'i adında dinleyicimizin sorunu sizin de sorununuz olabilir. Bayan Salih'i şöyle diyor. Oruç tutmayı çok severim. Bu ayın ruhi safası ve ruhani hali çok güzel. Ama oruç tuttuğum zaman zafiyet ve halsizlik bana musallat oluyor ve bu ibadeti tamamlayamamaktan korkuyorum. Biz de Bayan Salih'i ve bu kaygıyı paylaşan diğer dostlara diyoruz ki, eğer çalışıyorsanız gün boyunca enerji kaybıyla karşılaşabilirsiniz. Uzmanlar mübarek Ramazan ayında açlık ve susuzluktan kaynaklanan baskıları hafifletmek için mümkün mertebe sahur öğününü beslenme programımızdan kaldırmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyor.
Sahura kalkmadan oruç tutan insanlarda kan şekerinin hızla düşmesi ve halsizlik ve baş ağrısı ve sinir sisteminin zayıflaması gibi durumlara yol açar. Sahura kalkmak İslami gelenektir. Zira oruç tutmanın meşakkatini azaltır ve açlık ve susuzluk çekme süresini de kısaltmış olur. Bu yüzden oruç tutmak isteyen Müslümanların sahura kalkması müstehaptır ve sahurda velev ki birkaç adet hurma ve bir yudum su olsun bir şeyler yemesi uygundur. Yine sahurda proteinli besinleri tüketmek açlıktan doğan zafiyeti hafifletir. Öte yandan etli besinlerle beraber pilav ve makarna tüketmek de Ramazan ayında erkenden acıkma duygusunu önleyebilir. Bu tür besin maddeleri geç sindirildiğinden açlık hissetmeyi hafifletmeye yardımcı olur. Bundan başka sahurda sırf şeker içeren besin maddelerini tüketmek tavsiye edilmez. Bu tür besin maddeleri kan şekerini hızla yükseltir ve vücudun insülin salmasına yol açar. Sahurda sebze tüketmek de gün boyunca susamayı engeller.
Beslenme uzmanı Hacı Ferici şöyle diyor. Sahur, oruç tutan insanlar için en önemli yemek öğünüdür ve sebze ve nişasta içeren besin maddeleri tüketildiği takdirde faydalı olur. Yine lifli besin maddeler ve meyvelerde oruç tutan insanın gündüz saatlerinde vücudunun su ihtiyacını karşılamakta etkili olur. Oruç tutmak isteyenler az yağlı protein içeren besin maddelerini de beslenme programlarına almaları ve bu ayda kızartma gibi yağlı besinlerden kaçınmaları gerekir. Zira bu gibi yemekler halsizlik ve vücutta şişkinliklere yol açar ve haşlanmış yemekleri tercih etmek daha iyidir. Bundan başka sahur vakti tüm semavi dinlerde Allahu Teala'ya ibadet etmek için en uygun zamandır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şu müjdeyi vermiştir. Melekler sahurda istiğfarda bulunan ve sahur yemeğini tüketen tüm kullar için istiğfar eder.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ramazan ayında tüm dua ve ibadetlerinizin Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi. Bu program İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konular içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bilindiği üzere Ehl-i Sünnet ve Şii hadislerinde yer alan rivayetlerde bidatin büyük ve aşikar bir gün olduğu ve Müslümanların kesinlikle bu amelden uzak durmaları gerektiği belirtilmiştir. Bugünkü sohbetimizde bidatle ilgili hadisleri gözden geçireceğiz. Bidat, yenilikçilik ve bundan önce var olmayan bir şeyi gündeme getirme anlamına gelir. Şer'i açıdan ise bidat, Kur'an-ı Kerim ve sünnette kökü olmadığı halde dinde yeni yeni ortaya çıkan durumdur. İslam peygamberi şöyle buyurur. Bidat ehli olanlar sayıları fazla olsa bile Allah'ın emirlerine, kitabına ve peygamberine karşı çıkan ve kendi nefsani heva ve heveslerine göre hareket edenlerdir. İslam peygamberi sözü edilen hadiste bidatin en önemli sebebini insanların hevesleri ve nefsani istekleri şeklinde beyan ediyor. Gerçekte dini gayri meşru emelleri yolunda bir engel gibi gören fakat din ile doğrudan mücadele edemeyen sapkın ve imansız insanlar kendi heva ve heves ve nefsani isteklerini din kisvesinde ve dinden yeni bir yorum şeklinde sunmaya çalışır. Örneğin Muaviye bidati ile İslami hükümeti miras yolu ile el değiştiren saltanat düzenini çevirdi ve eski şahların gelenek ve göreneklerini ihya etti. Ve şarapçı ve Ayyaş oğlu Yezid'i kendi halefi olarak seçti. Oysa bu amel ilahi emirlere, Kur'an-ı Kerim tealimi ve Allah Resulü'nün sünnetine tamamen aykırıydı. Bidatin İslami toplum için çok tehlikeli ve çok kötü tesir ve sonuçları söz konusudur. Bidat, İslam'ın asil kültürünü değiştirir ve iyi sünnetlerin yok olmasına yol açar. Hazreti Ali aleyhisselam hiçbir şey bidat kadar yıkıcı olmadığını buyurmuştur. Bu yüzden İslam dininde bidat ve bidate sebep olan insanlar en sert biçimde tenkit edilmiştir.
Tahran Radyosu.
İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Bidat ve Allah'a iftira atan batıl sözlere boyun eğenlerin dini yoktur. İslam peygamberi ise şöyle buyurur. Her bidat sapkınlık ve her sapkınlık ateşe uzanan bir yoldur. İslam peygamberi kendi ümmetini bidat girdabından kurtarmak için Ehl-i Beyt'ine eşlik edilmesini tavsiye etmiş ve Ehl-i Beyt fertlerini Kur'an-ı Kerim'in benzeri olarak tanıtmıştır. Allah Resulü şöyle buyurur. Ben aranızda iki değerli emaneti miras bırakıyorum ki, eğer bu ikisine sarılırsanız asla sapmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ıtretimdir. Bu iki emanet Kevser havuzu başında bana gelinceye dek birbirinden ayrılmaz. İslam peygamberi bir başka hadiste Ehl-i Beyt'in kendisinden sonra sünneti savunma ve bidatlerle mücadele konusunda şöyle buyurur. Benden sonra sizin imanınıza zarar verecek her bidate karşı benim hanedanımdan bir hami belirlenmiştir ki görevi imanı savunmak, hakkı aşikar ve aydınlatmak ve komplocuların komplolarını etkisiz hale getirmektir. Allah Resulü'nün bidat ile mücadele için ikinci adımı, ümmetin gerçek alimlerini hakikatleri aşikar etmek ve o Hazretin gerçek sünnetini halka beyan etmekle görevlendirilmesidir. Nitekim İslam peygamberinden bir hadiste şöyle okumaktayız. Ne zaman ümmetimin arasında bidatler belirlemeye başlarsa, alim ilmini aşikar etmelidir. O zaman eğer böyle yapmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Öte yandan sıradan insanlar da bidat eden insanlarla oturup kalkmaktan, onlara saygı göstermekten ve her türlü işbirliği yapmaktan kaçınmaları ve onlara verecekleri mantıklı ve sert tepkilerle bu zümreyi toplumdan dışlamaları gerekir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kim bidat edenleri hor görürse Allah kıyamet günü onu korur. İnsanları fıtri olarak din ve mezhebe ilgi duyar. Bu yüzden birçok çıkarcı ve hilekar insan dünyevi saikler ve insanları dolandırmak amacıyla düşüncelerini din ve mezhep adına başkalarına dayatır. Yüce Allah Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların. Bu yüzden insanlar bid'at içeren kitaplara, makalelere ve sözlere dikkat etmeleri ve her alime inanmamaları gerekir. Gerçi tarih boyunca her bid'atten o bid'ati gündeme getiren sorumludur. Fakat kim o bid'ati izleyecek olursa o da bu günaha ortak olur ve cezalandırılmayı hak eder. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurur. Kim bid'at eden kimseye saygı gösterirse İslam'ın yok olmasına yardım etmiş olur. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.